Ayrım 33. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 284. Başhekim sevgili akrabasının çok kötü bir durumda olduğunu anladı. Zarife'nin kocası Zeki'yi arayıp derhal hastaneye getirmelerini söylemek üzere telefona uzandı. Gözleri zayıflıktan bütün kasları erimiş olan Buse Göçer'in kaval kemiklerini örten kalın derisindeydi. Buruş buruş ve sarkmış derinin korkunçluğu, kemiklerin çarpıklığı, adama telefonu niye eline aldığını unutturdu. Ne yapacaktım ben diye kendi kendine mırıldanırken, sekreteri Nemişo odaya girdi. Antidepresan ilaçların cinsel hayata etkileri konulu bir konuşma yapacak olan misafirin geldiğini, konferans salonunun kulis odasına aldıklarını bildirdi. Farmakoloji profesörü misafir, bir ilaç firmasının orta kademe yöneticilerindendi. Firma arada bir cömertçe hastaneyi donatır, bu da yetersiz bütçe ve hasta fazlası nedeniyle bunalan başhekimi çok rahatlatırdı. Dolayısıyla misafirle ilgilenmek zorundaydı. Ayrıca peşine taktığı genç doktor ve hemşirelerden oluşan misafir karşılayıcı ordusuyla gövde gösterisi yapmaktan da çok hoşlanırdı. Resmi bir mektup, dilekçe veya rapor türünden bir şeyler yazması gerektiğinde, her cümleden sonra abuk sabuk sorular sorarak başhekimi çileden çıkaran, ama hastane içi organizasyon yeteneği yüksek, hafızası kuvvetli sekreteri Nemişo'yu durumu Doktor Alim Kahkeci'ye iletmekle görevlendirdi. Karşılayıcı ekibini toplayıp konferans salonunun yolunu tuttu. Tümü başhekim gibi kar beyaz önlüklü karşılayıcılar, Mimar Çetin Kansız tarafından ileride bölünüp büro olur diye düşünülerek fazla geniş tutulmuş kulis odasına girdiklerinde Alim Kahkeci telefonla Zeki Bey'i aramıştı. Neo dindar psikiyatr gülme krizleri yine başlayan ve giderek acı çekmeye dönüşen kadını taburcu ettiği için suçluluk duyuyordu. Ama psikiyatrik bir sorun da bulamamıştı. Kocasına hoca hanımı tekrar bir muayene etmelerinin, hatta bir süre yatırmalarının iyi olacağını söylerken, konuşmanın daha başında elinde bir tabak üzümlü kekle odaya giren Nebahat Hanım lafa karıştı. ''Beyin tümörünün marifeti bu Alim Bey, hemen bir beyin tomografisi çektirsinler.'' dedi. Kendinden son derece emindi. Beyindeki bazı noktalara baskı yapan tümörlerin, hastaların kişiliklerine aykırı hareketlerde bulunmalarına yol açtıklarını biliyordu. Birçok tuhaf davranışı olsa da mesleğinde başarılı bir kadındı, tıp literatürünü düzenli takip eder, kongreleri aksatmazdı. Tomografi konusunda çok ısrarcı oldu. Ama Alim Bey mesleki bilgisine hiç güvenmediği kadını kesinlikle ciddiye almayarak bu acil konuda başhekime danışmak üzere konferans salonuna gitti, durumu anlattı. Alim Kahkeci tarafından ciddiye alınmayan bodur nöropsikiyatr adamın peşine takılmış, elindeki kek tabağıyla kulis odasına kadar gelmişti. Başhekimin hoş geldiniz dediği misafirinin yanında tartışmaya başladılar. Farmakoloji profesörü, ayakları terlikli, elinde mis gibi kokan altın rengi kekle bıt bıt bıt konuşan kadını ilgiyle izliyordu. Bir süre sonra ilgisi kadında değil, hafif vanilya ve kakao kokusunda yoğunlaştı, yutkundu. Başhekim iki doktorla konuyu konuşurken farmakoloji profesörü çayın yanında şundan da bir dilim verseler diye düşünüyordu. Nebahat Hanım deli meliydi, bütün gün hastanede elinde kek tabağıyla geziyordu. Ama Alim Bey'in aksine başhekim onun mesleki bilgisine güvenirdi. Kadının mantıklı gerekçelerini dinledi, tartışmayı da kestirip atmak istiyordu. Arayın kocasını, gitsinler bir beyin tomografisi çektirsinler dedi. Alim Kahkeci şaşırdı, itiraz edecek oldu ama sonunda kabul etti. Nebahat Hanım da yüzünde bir zafer ifadesiyle çıkıp gitti. Kadın şıpıdık terlikleriyle çıkıp giderken farmakoloji profesörü uzaklaşan kekin ardından bakıyordu. Bu tartışmadan sonra başhekim misafiriyle sohbet edip bir orta kahve içmiş, konferans saati geldiğinde hep birlikte salona geçmişlerdi. Kafası bir yığın düşünceyle karışmış olan adam salona girer girmez Barış'ın sorusunu hatırladı ve beyaz perdenin bulunduğu devasa duvarın ardının boydan boya deniz olduğu tam anlamıyla kafasına dank etti. Mimarın hangi akla hizmetle böyle bir plan çizmiş olabileceğini merak etti. Başhekimin hastanenin tarihine ilgi duyması, Barış'ın sorduğu o çok bilinen cevapsız soruyla iyice kuvvetlendi aslında. Farmakoloji profesörü kürsüde antidepresanların cinsel hayata olumsuz etkilerinin olabileceğini ama bunun o kadar da mühim bir şey olmadığını iddia ederken başhekim adamı dinlememiş, zihni oradan oraya atlamış, profesörün bir takım havalı ilaç prospektüslerini yansıttığı beyaz perdenin arkasının boydan boya deniz olduğu düşüncesinde kilitlenip kalmıştı. Nebahat Hanım'ın elinde gördüğü kekten sonra tatlı bir şeyler yemek için soluğu Üç Kardeşler Pastanesi'nde almaktan başka bir şey düşünmeyen konuk profesörü aynı karşılayıcı ordusuyla uğurladıktan sonra Alim Kahkeci'nin odasının yolunu tuttu. Önce Zarife Hoca Hanım'ın durumunu, ardından binanın boydan boya kör olan cephesini konuştular. Acaba bir iki yere birer pencere açtırsa mıydılar? Eskiden o harikulade denizi görmelerine engel olan kör cephe konusu kimseyi meşgul etmezdi. Konu eskaza açılacak olsa devletin işine akıl ermez deyip kestirip atıyorlardı. Ama Barış Bakış hastanede önüne gelene Türkler neden denize sırtını döner diye sormaya başladıktan sonra kör cephe herkesin ilgisini çeker oldu. Hastane personelinin yanı sıra hastaların büyük çoğunluğu da uzman kesildi. Bazıları işi gücü bırakıp çözüm yolu aramaya bile başladılar. Aslında denizi görmek için kör cepheye pencere açmak çocuk oyuncağıydı. Ama koridorlara veya depo odalarına pencere açılsa ne olacaktı ki? Malzemeler mi denize bakacaktı? Konferans salonunun duvarı müsaitti ama yıkıp denize bakmaya kalkışsalar salon salonluktan çıkacak ya da salona yeni bir yer bulmak gerekecekti. Velev ki yer bulundu, bu sefer de yapımına ayrılacak bir bütçe yoktu. Ona sıra gelene kadar hastanenin yığınla acil ihtiyacı vardı. Başhekim dışında hastanede çalışan hemen herkes, kimseye bir faydası olmayan sıkıcı toplantıların, resmi zevatın katıldığı ve yerel televizyonların sanki çok önemli bir tarihi anı tespit ediyorlarmış gibi büyük bir ciddiyetle kayda aldıkları panellerin, dolayısıyla konferans salonunun tamamen lüzumsuz olduğunu düşünüyordu. Gene de bir Allah'ın kulu cesaret edip, ''Başhekimim, nemize lazım bizim konferans salonu, yıkalım şu duvarı, bakalım denize, hem burayı da kafeterya yaparız.'' diyemiyordu. Diyecek olsalar başhekim kıyameti koparırdı. Hastaneye nitelik kattığını düşündüğü konferans salonundan vazgeçmesi söz konusu bile olamazdı. Ayrıca bu salonda konferans veren konuklara da meraklıydı. Karizmatik gösteriyor diye giydiği bembeyaz önlüğünün eteklerini savura savura konukları karşılamaya, buranın Allah'ı benim der gibi elini uzatarak başhekim demir demir diye kendini tanıtmaya, ciddiye aldığı kurumlardan gelen misafirlere hastanesini gezdirmeye bayılıyordu. Ama bazı hat bilmez konukların kart vizitine bakıp e-mail adresiniz yok mu diye sormalarına da sinir oluyordu. Kartında e-maili yazılı değildi. Gerçi vardı bir adresi de kullanmıyordu. Zerre kadar anlamıyordu internet denen şeyden. Bilgisayarcı çocuk Emrah, ''Şimdi şöyle başhekimim, bir posta kutusu düşünün, bir de PTT filan diye ilkel metaforlar kurarak 100 kere anlattı nasıl bir şey olduğunu. Ama kafası almıyordu adamın, zorla değil ya. Sağlık Bakanlığı ile yazışmaların internetle yapılması gerekince bilgisayarın başında aptala döndü. Sonunda Nemişo'yu e-mail denen o haltı göndermeyi öğrenmezse işten atmakla tehdit etti. Hiç de şaka yapar gibi bir hali yoktu. Bu tehdit Nemişo'nun çok ağrına gitti. Bir saat ağlayıp zırladı. Sonunda öğrenmeye mecbur kaldı. Birkaç gün sonra kimseden yardım almadan e-mail göndermeyi başarınca müjde vermek için başhekimin odasına daldı. Başhekim hüngür hüngür ağlattığı kızı aşırı bir neşe içinde görünce şaştı kaldı. Şaştığı şey Nemişo'nun e-mail göndermeyi başarmış olması değildi ama. Oldum olası kahverengi gözlü olan sekreteri o gün lens takıp maviş Nemişo olmuştu. Başhekim çok yadırgadı. Sekreterini gene kızım uzak dur böyle saçmalıklardan, nene gerek senin mavi lens diye azarladı. Nemişo inat etti çıkarmadı. Ama kirli elleriyle gözünü kaşıdığı için bir haftada gözleri iltihaplanınca maviş Nemişo olmaktan vazgeçti. Başhekim Demir Demir'in internetle imtihanı e-maille sınırlı kalmamıştı. Başına bir de hastanenin web sitesi derdi çıkınca canı iyice sıkılmıştı. Ama Allah'tan korktuğu gibi olmadı. Hastanenin bütün bilgisayar işlerini halleden şirketin görevlendirdiği Emrah, "Site işi kolay başhekimim, siz bilgileri temin edin yeter," deyince rahatladı. Hastanenin tarihini anlatan bir kitap yazmak fikri de web sitesinin hazırlık döneminde iyice olgunlaştı. Hatta haftasında masanın başına geçip ilk cümlelerini yazdı. Bilgisayarcı Emrah bir türlü aktif hale gelemeyen site için bir takım sayfa çıkışları getirmiş. Buraya tıklayınca da hastanenin tarihini okuyacağız demişti. Başhekim bunu hiç de gerekli bulmamıştı. Ama Emrah önemli hastanelerin web sayfalarını gösterince 3-5 satır yazılması gerektiğine ikna oldu. Yazacaktı yazmasına da hastanenin 1898'de şehrin o zamanki ileri gelenleri tarafından kurulduğundan başka bir şey bilmiyordu. Ama şansı yaver gitmiş, hoş bir tesadüf sonucu kaba hatlarıyla da olsa hastanenin tarihini öğrenmekle kalmamış, kurucularının resimlerini bile elde etmişti. Kerli ferli, ileri görüşlü, vatansever, hepsi birbirinden yakışıklı bu adamların resimlerini incelerken, hastanenin kitabını bir an önce yazmasının artık farz olduğuna karar vermişti. Kışa girdikleri halde güneşin enikonu ısıttığı bir pazar günüydü. Birkaç gün önce kar şöyle bir atıştırıp geçmiş, ardından hava pırıl pırıl açmıştı. Karısı Sevim Hanım'la evde otur otur sıkıldılar. Üç kardeşler pastanesine su muhallebisi yemeye gittiler. Orada Türkiye'nin yaşayan en yaşlı kadın hakimi Türkan Kaymakoğlu'yla karşılaştılar. Kadın sırtında kaşmir şalı, parmağında elmas taşlı damla yüzüğü, gözünde altın çerçeveli yakın gözlüğüyle her zamanki köşesinde oturmuş kitap okuyordu. Şehrin en şık pastanesinin camlarla çevrelenmiş, ayaklı LPG sobaları yakılmış bahçesinin, denizden esen sert rüzgarı almayan bu köşesi, yaz-kış Türkan Hanım için ayrılmıştı, ister gelsin ister gelmesin o masaya kimse oturtulmazdı. Türkan Hanım sade kahvesini içip çifte kavrulmuş fıstıklı lokumunu yiyordu ki, pek sevdiği başhekimle zarif eşinin geldiklerini görünce el sallayıp masasına davet etti. Başhekimle karısı şeref duyacaklarını belirterek masaya oturdular, hal hatır sorup havadan sudan konuşmaya başladılar. Derken psikiyatr alim Kahkece, kolejde okuyan 13 yaşındaki kızı Zehra ile birlikte pastaneye geldi. Tenise o gün başlayan baba kızın ellerinde, kılıfları içinde raketleri, spor çantaları vardı. Tenis oynarken giydiği bol paçalı beyaz eşofmanlarının üstüne pahalı bir marka palto giymiş olan Zehra, üstünü çıkarıp bir masaya oturdu, menüye göz attı. Doya doya tatlı yemek istiyordu, tenis oynarken çok terlemiş, her lokmasını hak etmişti. Ama babası yaşına göre epeyce kilolu, böyle giderse obez olacağı kesin kızının sadece bir çeşit tatlı yemesine izin veriyordu. Zehra çok mızıldandı, sonunda baba kız iki çeşit tatlıyı paylaşmak konusunda anlaştılar. Alim Bey garsona sipariş vermek için başını çevirince başhekimle göz göze geldi, canı sıkıldı. Canını sıkan şey başhekim Demir Bey ve eşiyle rastlaşmak değil, karı kocanın laik cumhuriyetin en katı tarifine bağlı olduğunu bildiği Türkan Hanım'la aynı masada oturuyor olmalarıydı. Selam vermek hiç içinden gelmese de, ülkenin yaşayan en yaşlı kadın hakimine iki kelimeyle hatır sormazsa çok ayıp olacaktı. Mecburen kalktı, yanlarına gitti. Nazik bir gülümsemeyle yaklaşırken, yaşlı kadının kendisine sokacağından emin olduğu lafın altında kalsın mı kalmasın mı onu düşünüyordu. Türkan Hanım'la mesafelice selamlaştılar, hal hatır sordular. Başhekimle 3-5 cümle sohbet ettiler. Sevim Hanım, Alim Bey'in tesettürlü jinekolog eşi Tuğba Hanım'a selamlarını iletti. 2 dakikayı geçmeyen bu sohbet sırasında neodindar doktorun korktuğu olmamış, yaşlı kadın kızını ne zaman tesettüre sokacağını sorarak canını sıkmamıştı. Tam masasına dönüyordu ki, "Hiç benim gibi yaşlıları düşünmüyorsunuz Alim Bey," dedi Türkan Hanım. "Blogunuzdaki yazıların puntosu çok küçük, zemini de koyu, okuyamıyorum." Alim Bey öyle şaşırdı ki, "Blogum mu, koyum mu?" diye kekeledi. Yaşlı kadın blogundaki yazılarından, kullandığı resimlerden, sayfaya eşlik eden müziklerden söz açınca masaya oturmak zorunda kaldı. İnternet hakkında epeyce konuştular. Başhekim hayret içindeydi, masa tenisi izler gibi bir Türkan Hanım'a bir Alim Bey'e bakıyordu. Türkan Hanım doktora blogunun kolayca okunabilir olması konusunda yapıcı eleştirilerde bulundu. Her ne kadar blogunda ortaya koyduğu görüşlerinin büyük çoğunluğuna katılmasa da çabasını çok takdir ettiğini belirtti. Türkan Hanım'ın dostça yaklaşımından çok, internetle bu kadar içli dışlı olmasına hayret eden doktor teşekkür etti, eleştirilerini dikkate alacağını söyledi, müsaadelerini isteyip masasına döndü. Türkan Hanım bu sohbet sırasında apışıp kalan başhekime, kendine niye bir blog yapmadığını sordu. Blog sözcüğü başhekime Çince kadar uzaktı. Utana sıkıla ne demek olduğunu bilmediğini söylemek zorunda kaldı. A güncesi demek, dedi Türkan Hanım. Weblog'un kısaltılmışı. Baktı ki başhekim sözlüğe kalkmış, zekası kıt bir öğrenci gibi bakıyor. Bilgisayarcı Emrah'ın yapamadığını yaptı, internet dünyası hakkında başhekimi aydınlattı. Böylece başhekimle Türkan Hanım arasındaki konu, Alim Bey'in blogundan hastanenin web sitesine geldi. Başhekim daha ilk cümlede yaşlı kadının konuyu gayet iyi bildiğini görünce dikkat kesildi, kadının akıllıca öğütlerini dinledi. Osmanlı'nın değerli bilim adamlarından Darülfünun Ulum-ı Tıbbiye Şubesi Seririyat-ı Dahiliye Müderrislerinden Şekip Sami Bey'in büyük torunu olan Türkan Hanım bir canlı tarihti, 97 yaşındaydı. Ama maşallah hafızası yerindeydi, kafası hala zehir gibi çalışıyordu. Yaşına rağmen fazlasıyla dinç ve genç ruhlu bir kadındı. Günde 4 saatten fazla uyumaz, bütün günlük gazeteleri hatmetmeden güne başlamazdı. Her ne kadar artık ufalmış, minicik kalmış olsa da, hayattaki temel ilkesi her gün yeni bir şey öğrenmek olan yaşlı kadının, bastonla yürümek dışında hiçbir sağlık sorunu yoktu. Eskiden sosyal hayatta çok daha aktifti ama 80'ini geçtiğinden beri şehrin etlisine sütlüsüne karışmaz olmuştu. Yine de resmi erken ve kalbur üstü aileler sık sık ziyaretine gelirdi. Arayı açarlarsa o konağında bir davet verip herkesi bir araya toplar, şehrin sorunlarından söz açar, yetkililerin çözüm araması için gayret ederdi. Başhekiminde konakta verilen bir tek kuş sütünün eksik olduğu bu emsalsiz davetlere katılmışlığı vardı. Türkan Hanım yaş haddinden emekli olduğundan beri Etnografya Müzesi'nin karşısında bulunan ikinci dereceden tarihi eser Kaymakoğlu Konağı'nda yardımcılarıyla yaşıyordu. 3,5 katlı 18 odalı, bodrum katında 60 metrekarelik 4 kurnalı mermer bir hamam bulunan, trabzan başları kristal topuzlu, porselen kapı tokmakları ve mineli dolap kulpları Floransa'dan getirtilmiş, cephesi çifte merdivenli bu taş konağın değeri yeni lirayla 10 milyonları buluyordu. Yıllarca ülkenin dört bir tarafında adalet dağıtmaktan evlenmeye fırsat bulamamış olan Türkan Hanım'ın çoluk çocuğu yoktu. İki yeğeninden olma 6 mirasçı, neredeyse iki ayağı da çukurda olan kadın ölünce, Değer biçilemeyen bu konağın yanı sıra, şehrin göbeğindeki hanların, apartmanların, yüzlerce dönümlük arazilerin, İstanbul ve Ankara'daki diğer mal mülkün kendilerine kalacağını sanıyorlardı. Kız çocuklarının çoğunluğuna doğru dürüst okuma yazma bile öğretilmediği yıllarda, Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olan Türkan Hanım'ın bir tek İmdat Hızır adında balıkçılığa meraklı bir erkek kardeşi vardı. Kuşaklar boyunca iyi eğitim alan bu ailenin yüz karası olarak liseyi bile bitiremeyen İmdat Hızır, gençlik yılları boyunca serserilik ederek, irili ufaklı birçok hadiseye karışarak babasına kan kusturmuştu. Oysa iki kardeşin babaları Tütüncü Emrullah Kaymakoğlu, Ankara Ziraat Mektebi'ni üstün başarıyla bitiren ama babası Şekip Sami Bey'in izinden gidip bilim adamı olmak yerine tütün tarımı ve ticaretiyle uğraşmayı tercih ederek memleketine dönüp kendini şehrin gelişmesine adayan bir adamdı. Eğitimini tamamladıktan sonra hayatını tütün tüccarı ve üreticisi olarak sürdürmüşse de ziraat bilimini yakından takip etmekten geri kalmamış, ürüne girerek çiftçinin emeğini heba eden, yüzlerce aileyi aç açık bırakan tütün güvesiyle girdiği mücadeleyi kazanmış, üreticinin yüzünün gülmesini sağlamıştı. Emrullah Bey'in halka hizmeti tütün güvesi mücadelesiyle sınırlı değildi. Birine genç yaşta kaybettiği karısının adını verdiği pek çok okul yaptırmış, halk eğitim merkezinde çeşitli meslek kursları açılmasına ön ayak olmuş, çoğunu bizzat finanse etmiş, Atatürk'ün "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz" sözünü mürşit belleyerek, kız erkek ayırmadan birçok gencin eğitim masraflarını üstlenmişti. Ama kendini memleketine adayan pek çok öncü kişiliğe yapıldığı gibi, onun ölümünün ardından da çeşitli nedenlerle hakkında hayasızca bir karalama kampanyası başlatıldı. Halkın düşüncelerini kendi çıkarlarına göre yönlendirmek isteyen kimi siyasiler, Emrullah Bey'in ilerici kişiliğinin gelecekte sağlam bir örnek oluşturmasından rahatsızlık duymuş, kimileri böylesine yurtsever ve mütevazi bir adamın şehrin tarihine bıraktığı derin izi düpedüz kıskanmıştı. Bu nedenle tütün güvesiyle asıl mücadele edenin filanca olduğundan, yaptırdığı okulların parasını devletten tahsil ettiğine kadar bir yığın gerçek dışı iddiada bulunanlar çıktı. Kimileri Emrullah Bey'in hizmetlerini halkın hafızasından silmek için canla başla çalıştılar. Nankörlük bir ara öyle aldı yürüdü ki, ayağında donu yokken Emrullah Bey'in elinden tutup okuttuğu, tahsili sırasında dul anasına bile yardımda bulunduğu bir mühendis bile bu kervana katılmıştı. Emrullah Bey'in karşılıksız desteği olmasa en fazlası otosanayide elleri kapkara bir usta olacakken, bisküvi fabrikası kurup şehrin sayılı zenginleri arasına giren adam siyasete atıldıktan sonra "Bana verdiği 3 kuruş bursun parasını bile devletten geri almış" diyerek bu kampanyayı daha da ileriye taşımaya kalkışınca, nankörlüğün bu kadarı da çok fazla bulundu. Şehrin sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen aklı başında kişileri pes diyerek duruma el koydular, söylentiler bir nebze duruldu. Üstüne Türkan Hanım'ın emekli olup şehre yerleşmesi durumu iyice değiştirdi. Devletin pek çok yüksek kademesinde can ciğer dostları bulunan Hakim Hanım'ın babasının hatırasını korumakta sınır tanımayacağı açıktı. Şehrin hayatında söz sahibi olacağı her halinden belli olan bu güçlü kadının gözüne girmek ve seçkin çevresinden yararlanmak isteyenler yapılan nankörlükten sözde utanıp çark ettiler. Emrullah Bey bu kez aynı hızla övülüp göklere çıkarıldı. Kaymakoğlu konağının bulunduğu caddeye Tütüncü Emrullah Bey Caddesi adı verildi. Her ölüm yıl dönümünde yerel gazetelerde hizmetlerine övgüler düzülen yazılar yayımlandı. Ama övgülerde altını ısrarla çizdikleri nokta, kız çocuklarının okutulması konusunda gösterdiği hassasiyet değil, köylü için artık demode bir konu olan tütün güvesiyle giriştiği mücadele ve şehrin ekonomisine yaptığı katkıydı. babasının hizmetlerini kaldığı yerden sürdürerek öğrencilere burs veren, birçok okulun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmayan temel ihtiyaçlarını düzenli olarak temin eden Türkan Hanım, çevresinden nemalanmak isteyen kişilerin tutumlarındaki ikiyüzlülüğün farkındaydı. Hiçbirine itibar etmedi, kapısında neredeyse kuyruk olan bu asalakların heveslerini kursaklarında bıraktı. 33. ayrımın sonu, sayfa 293.